Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 30. ayrım. 18. bölüm. Rourke onları kapıda karşıladı. Eve'in yüzüne bir kez bakınca ne kadar yorgun olduğu konusunda şüpheleri onaylanmış oldu. Bir an için kapıyı Peabody ve McNabb'in suratına kapayarak karısını içeri çekmeyi, kucağına alarak yatağa kadar taşımayı düşündü. Eve, Rourke'un yüzünden düşüncelerini okur gibi olduğundan herkesi içeri iteledi. Onları da buraya getirmek daha pratik olacaktı. Peabody birkaç saatliğine muhteşem yataklardan birinde uyumak keyfini feda ederek, ''Aslında şehir merkezine taksi de çağırabiliriz.'' dedi. Rourke, rahatlamak ister gibi tek eliyle Eve'in saçını hafifçe okşayarak Peabody'ye, ''Saçmalama.'' dedi. ''Bir sürü boş odamız var zaten. Sen kimin yumruğuna çarptın Ian?'' ''Monroe'nun yumruğuna.'' McNabb sırıtınca dudağı iyice sızlamaya başladı. ''O da benimkine çarptı ama.'' ''Böbürlenecek bir şey değil bu.'' Eve ceketini çıkardı. ''Burada kalın. Zaten toplantı saat 6'da. Evin iki farklı ucunda iki oda seçin.'' ''Ya ama.'' diyebildi Peabody. Rourke gülerek onun kolunu okşadı. ''Şaka yapıyor.'' ''Gayet ciddiyim.'' dedi Eve. ''Mavis ve Trina nerede?'' ''Leonardo ile birlikte havuzdalar. Leonardo geleli 2 saat kadar oldu.'' ''Çıplak yarış vakti geldiğini söylediklerinde ben artık çıkayım.'' dedim. ''Çıplaklar mı?'' McNabb doğruldu. ''Islak ve çıplak mı?'' ''Aslında biz de bir iki kulaç atsak fena olmaz. Yani öylesine bir düşünce işte.'' diye mırıldandı Peabody'nin dudaklarının kıvrıldığını görünce. ''Oyun vakti bitti. Yatağa.'' Eve merdivenleri işaret etti. ''Yarın büyük bir operasyonumuz var ve dinlenmenizi istiyorum.'' ''Deniz kızlarıyla arkadaşları hangi havuzda?'' ''Aşağıdalar.'' dedi Rourke. ''Sen neden yukarı çıkmıyorsun? Misafirlerimizi ben yerleştiririm.'' ''İyi, yatmadan önce yapmam gereken bir iki şey daha kaldı.'' Eve merdivenlerden çıkmaya başladı. ''Ve koridorlarda dolaşan sinsi ayak sesleri istemiyorum.'' ''Çok katı.'' diye mırıldandı Peabody. ''Daha çok yorgun ve gergin. Biz asansörle çıkalım.'' Rourke eliyle işaret etti. ''Sanırım aklımda olan odayı beğeneceksiniz. 2 kişilik geniş bir oda.'' Eve önce Rourke'un ofisine giderek Greenpeace Park'ın büyük bir haritasını duvar ekranına açtı. Piknik alanını işaretledikten sonra adamları için en stratejik noktaları seçme işini bilgisayara bıraktı. Birkaç saat uyuduktan sonra onaylayıp onaylamayacağına bakacaktı. Operasyon için istediği adamları listeledi, emri yayınladı ve raporunun kopyasını Whitney'e gönderdi. Görüşü bulanıklaşmaya başladığında bir duş vakti geldi diye karar verdi. Belki duş beynindeki sisin birazını dağıtırdı ve 1 saat daha çalışabilirdi. Tökezleyerek yatak odasına doğru gidiyordu ki cep linki çaldı. ''Dallas, cepten ararsam kaçamazsın diye düşündüm.'' Morris devasa esnemesiyle ekranı dolduruyordu. ''Bu akşamki konuştuğumuz bu dünyadaki varlığını 74 sene sürdürmüş. Sert bir nesneyle çok sert bir darbe almış. Bu darbe 1 saat ya da biraz daha kısa bir süre içinde ölümüne sebep olmuş. Tıpta buna beynin dağılması diyebiliriz.'' ''Anladım.'' Eve ayakta duramayacak kadar yorgun olduğundan kanepelerden birinin koluna oturdu. ''Bu kötü haberi veren ben olmak istemezdim Morris ama zaten medyada bir kaynağımdan öğrenmiştim bunu. Morgunda bir köstebek var.'' ''Hayır, hayretler içindeyim. Afalladım. Bir kamu görevlisi medyaya bilgi sızdırıyor. Dünya nerelere geldi böyle?'' ''Sen ne neşeli şeysin böyle.'' ''İşte işini sevince dünyayı da seviyorsun.'' ''Medya kaynağının her şeyi anlatabildiğini sanmıyorum çünkü toksikoloji raporunu yeni aldım.'' Rourke odaya girerken Eve kafasını toplamak için hafifçe başını salladı. ''İlaç verilmiş mi?'' ''İlk darbelerle son darbe arasında doktora bir uyarıcı verilmiş. Onu kurtarmaya mı çalışmışlar?'' Eve kafasını tekrar salladı ve Morris bir şey söylemeden önce ne olduğunu anladı. ''Hayır, öylesi mantıklı olmaz. Onu biraz daha hayatta tutmaya çalışmışlar.'' ''Evet, bayana oyuncak ayıyı uzatıyoruz. Kullanılan kimyasal kalbi uyarıyor ve çok çabuk emiliyor. Eğer morga 20 ya da 30 dakika sonra gelmiş olsaydı, uyarıcının izlerini bulamazdık. Onu nehre atacakları yere götürüp orada öldürene kadar hayatta tutmak istediler. Ama ilk darbelerden sonra da zaten ölürdü, değil mi? Tıbbi bir yardım alsa belki bir şansı olabilirmiş. Ama küçük bir şans. Son darbeyi almasaymış da kesin nehirde boğulurmuş diyebiliriz ama. Yani son darbeyi almasını istediler. Bilinci açık ama tamamen çaresizken, onurunu tamamen ayaklar altına almak istemişler. Aynı verileri ortak dostumuz Renfrew'ya da gönderiyorum. Soygun teorisi tamamen fos çıktı. Teşekkürler. Otopsiyi şahsen yaptığın için de ayrıca sağ ol. Evet, lüks paketimizin bir tadına bak istedim. Tanrı aşkına Dallas, git biraz yat. Burada senden daha canlı gözüken hastalarım oluyor. İyi, tamam. İyi, bağlantıyı keserek linkine bakmaya devam etti. Rourke uzanarak silah koşumunu çıkardığında irkilerek arkasını döndü. Aynı odaya yerleştirdin onları, değil mi? İş arkadaşlarının cinsel hayatlarından daha önemli şeylere kafa yorman gerekmiyor mu? İş arkadaşlarım gece boyunca sosis nerede oynadıklarından toplantıda sızıp kalacaklarsa... Sen ne yapıyorsun? Botlarını çıkarıyorum. Yatağa gidiyorsun. Eve aşağıya doğru eğilmiş Rourke'un kafasının üstüne baktı. Tanrım, adamın saçları inanılmazdı. Simsiyah ve ipeksi diye düşünürken başı dönmeye başlamıştı. Ve yüzü. Eve kafasını sallayarak kendini toparlamaya çalıştı. Bir duş alıp bir saat daha çalışacağım. Hayır Eve, öyle bir şey yapmayacaksın. Rourke, botları hafifçe zıplayıp devrilecek kadar hızla atarken sesinde bir öfke vardı. Burada durup yorgunluktan bayılmanı izlemeyeceğim. Ya kendi başına gidersin yatağa ya da seni bayıltırım ve yatağa öyle sokarım. Eve kaşlarını çatarak ona baktı. Her ikisinin de Rourke'un içinde yaşadığını bildiği o kaynar öfke, ateşli şiddet pek kendini göstermezdi. Eve, onun böyle açığa çıktığını görünce gerçekten de Morris'in ima ettiği kadar yorgun gözüküyor olmalıyım diye düşündü. Onu gördüm bu gece. Yüzüne baktım. Eve sessiz bir tonla konuşuyordu. Uyuyamam Rourke, çünkü onu göreceğimi biliyorum. Parmaklarını gözüne bastırdıktan sonra ayağa kalktı. Ona baktım ve eğer ne olduğunu bilmeseydim onu tanıyamazdım. Eve ondan uzaklaşarak pencereye doğru gitti ve camı açtı. Derin bir nefes aldı. Çok genç. Yüzünde hala yeni yetmeliğin verdiği yuvarlak hatlar var. Saçları kızıl ve kıvır kıvır. Ne bileyim, tatlı bir oyuncak gibi bir şey. Ama bu gece birini öldürdü. Bir can aldı, kan bağı olan birini. Hem de bilerek, planlayarak ve yoğun bir şiddet kullanarak. Ama karşımda oturup benimle konuştu. Ağlayarak, üzüntü içinde. O kadar iyi rol yaptı ki hiçbir şey göremedim. İçindekini göremedim. Rourke, genç kadının sesindeki yorgunluğu duymaktan nefret ediyordu. Dahası, o yorgunluğun perdelediği cesaret kırıklığını. Neden görmen gerektiğini düşünüyorsun ki? Çünkü izleyip durdum ve yoktu Rourke. Eve ona doğru dönmüştü. Yaptığı şeyden gayet memnundu. İliklerime kadar hissediyordum bunu ama yüzünde göremedim, gözlerinde göremedim. O eğlenmeye devam etti. Onun için çıtayı biraz daha yükselttim sadece. Aynı oyun, seviye atladı sadece. Ciddi ciddi canını yakmak istedim diye devam ettiği. Kişisel olarak yüzünü darmadağın edene kadar yumruklamak istedim. Onu tamamen darmadağın edene kadar. Ama kalkıp çıktın o evden. Rourke ona doğru yaklaştı. Eve'in yanaklarının ıslaklığından haberdar olmadığından emindi. Onu durdurarak darmadağın edeceksin çünkü. Yaşamının sonuna kadar bir kafese kilitleyerek iyi. Elini uzatarak genç kadının yüzünü avuçlarının içine aldı ve parmaklarıyla yanaklarındaki nemi sildi. Eve, sevgilim, çok yorgunsun. İliklerine kadar yorgun olduğunu görebiliyorum. Eğer dinlenip kendini toparlamazsan kim o kadınları savunacak? Eve, ellerini kaldırarak Rourke'un bileklerinden tuttu. Gördüğüm rüya, son kabus. Hani babamı kanlar içinde gördüğüm kabus. Bana asla ondan kurtulamayacağımı söylemişti. Haklıydı. Birini haklıyorsun, sonra başka biri karşına dikiliyor. Hemen köşe başında bekliyorlar sanki. Uyuyamıyorum çünkü onları göreceğimi biliyorum. Bu gece görmeyeceksin. Rourke ona sarıldı. Bu gece gelmelerine izin vermeyeceğiz. Uyumasan bile, Rourke dudaklarını şakağına bastırdı. Dinleneceksin. Onu kucağına alarak kanepeye taşıdı. Ne yapıyoruz? Film izleyeceğiz, dedi Rourke. Film mi? Rourke, bak cidden. Cidden yeteri kadar yapmadığım bir şey bu. Rourke, Evie'yi kanepeye yerleştirerek bir film diski seçti. Hadi, biraz kendinin dışına çık. Kendini başka hayallere bırak. Eğer kendini bırakırsan, beyaz perdedeki drama ya da komedi, hüzün ya da keyif seni başka dünyalara götürür. Rourke kanepeye dönerek Evie'nin yanına yerleşti ve genç kadının başını omzuna yerleştirdi. Sana bundan bahsetmiştim. Magda Lane'in bir filmi. Benim bütün hüznümü alıp götürmeyi başarmıştı. Rourke'un yanında uzanmak, kolunu belinde hissetmek öyle güzeldi ki. Açılış müziği odayı doldururken ekranda renkler ve sesler belirmeye başladı. Kaç kere izledin sen bunu? Diye sordu. Ah, onlarca kez sanırım. Şşş! Açılışı kaçıracaksın. Eve izlerken yavaş yavaş göz kapaklarının ağırlaştığını hissetmeye başladı. Sonra direnmeye çalıştığını fark etti. Uyuyakaldı. Eve uyandığında her yer sessiz ve karanlıktı ve hala Rourke'un kollarının arasındaydı. Yorgunluk onu tekrar ele geçirmek istiyordu ama Eve kendini toparlayarak bilek ünitesini kontrol etti. Beşi geçmiş çoktan diye düşündü. Tam 3 saattir uyuyordu ve bu kadar yeterli olmak zorundaydı. Ama kalkmaya çalıştığında Rourke'un tutuşunun sıkılaştığını hissetti. Biraz daha yatman gerek.
Olmaz. Daha yarım saat banyoda beynimi eski haline getirmem gerekecek. Acaba yatarak da duş alabilir miyim?
Evet, banyo yapmak deniyor ona.
Aynı şey değil ama.
Neden fısıldıyorsun?
Fısıldamıyorum.
Eve boğazını temizledi ve tıpkı cam kırıkları yutmuş gibi hissetmeye başladı. Boğazım gıcık yaptı biraz. Işıklar %10 açılsın. Rourke loş ışıkta onu kanepeye bastırdı. Yüzün de bembeyaz diyerek elini alnına götürdü. Bir an yüzünde bir panik ifadesi belirdi. Sanırım ateşin de var.
Hiç de bile.
Rourke hastalık konusunda endişelenirken Eve'in tek hissettiği korku olurdu. Hasta değilim ben. Hastalanmam ben. Bir haftadır birkaç saatten fazla uyumaz kahveyle beslenirsen hastalanırsın Eve. Lanet olsun Eve. Bağışıklık sistemini çökertmeye mi çalışıyorsun?
Hiç de bile.
Eve doğrulmaya çalışırken odanın dönmeye başladığını hissetti. Duşumu alırsam kendime gelirim. Seni bir ay boyunca yatağa bağlamak gerek. Aslında bir dadıya ihtiyacın var. Rourke kanepeden kalkarak dahili ev linkine gitti. Sen niye bu kadar kızgınsın onu bile anlamadım ki ben. Eve sesinin cızırtılı bir inleme gibi çıkması karşısında daha da sinirlendi. Hala uyku sersemiyim ben. O kanepeden kalktığın anda seni doktora götürürüm. Bir dene bakalım dostum. Bakalım kimin doktora ihtiyacı oluyor. Tehdit yine mızıldanma tonunda çıktığından hiç de etkili olmamıştı. Rourke ona bakmakla yetinerek linki açtı. Somerset, Eve hastalandı. Burada ihtiyacımız var sana.
Ne?
Ne dedin sen? Ne yaptın? Eve fırladı ve neredeyse kalkmak üzereyken Rourke ona yetişti ve tekrar oturttu. Bana dokunamaz o. Bana elini sürdüğü anda ikinizi de bayıltana kadar döverim. Silahım nerede? Ya Somerset ya hastane. Eve derin bir nefes aldı. Bak, burada patron sen değilsin. İyi, ispat et o zaman diye meydan okudu Rourke. Beni indir hadi. Eve ayağa kalktığında Rourke hafifçe iteleyerek onu oturttu. Eve tekrar kalkmaya çalışırken bu kez yumruğunu Rourke'un karnına geçirdi. Biraz da olsa gücün kaldığını görmek çok hoş. Hani kız yumruğu kıvamını geçmese de. Duyduğu hakaretle afallayan Eve bir an ağzını açmadan kala kaldı. İlk fırsatta, bulduğum ilk fırsatta aletini düğümleyeceğim. Çok hoş Eve, aferin. Somerset'in odaya girmesiyle Rourke ona doğru döndü. Ateşi var. Ateşim filan yok, dokunma bana. Elini bile... Rourke üzerine doğru eğilip ellerini kanepeye bastırırken Eve küfredip karşı koymaya çalışıyordu. Ne kadar çocukça. Somerset dilini şaklatarak elini Eve'in alnına dayadı. Evet, ateşi biraz yükselmiş. Uzun parmaklarını Eve'in çenesinde ve boğazında gezdirdi. Dilini çıkar. Eve, Rourke'un ağzından çıkan kelime öyle bir uyarıyla yüklüydü ki, Eve sıkı sıkıya bastırdığı dudaklarını gevşetti, dilini çıkardı. Ağrın var mı? Diye sordu Somerset. Evet, kıçımda bir ağrı var. Adı da Somerset. Görüyorum ki çocuksu zekada bir etkilenme yok. Hafif bir virüs kapmış, dedi Somerset Rourke'a dönerek. Yorgunluk, stres ve berbat yemek alışkanlıklarının da büyük katkısıyla basitçe savuşturup semptomları tedavi edebiliriz. Gidip ihtiyacı olan şeyleri getireyim. Bir iki gün yatakta kalsa iyi olur. Somerset dışarı çıkarken iyi, kısık ama net bir sesle ''Beni bırak'' dedi. ''Lütfen, şimdi.'' ''Olmaz.'' Rourke'un tuttuğu kolları titremeye başlamıştı ama Rourke sinirden olmadığını hissedebiliyordu. İşimiz bitene kadar olmaz. Üşüyor musun sen? Hayır. Donuyordu ve demin verdiği uğraş her hücresinde hissettiği ağrıların yüzeye çıkmasına neden olmuştu. O halde neden titriyorsun? Rourke hafif bir küfür savurarak kanepenin arkasından bir battaniye kaptı ve Eve'in hareket emri beyninden bedenine ulaşmadan onu tekrar yakaladı. Lanet olsun Rourke, şimdi gelecek ve beni dürtüp duracak yine. O garip karışımlarından birini içmeye zorlayacak. Sadece sıcak bir duşa ihtiyacım var benim. Kalbin yok mu senin? Var ve kendisi sana ait. Rourke alnını Eve'in alnına yaklaştırdı. Sorun da bu zaten. Daha iyi hissetmeye başladım gerçekten. Sesi de titremeye başladığından iyice başarısız olan bir yalandı. Ve bu davayı bitirdiğimde 2 gün izin alacağım. 24 saat uyuyacağım, sebze yiyeceğim. Rourke kendini tutamayarak gülümsedi. Seni seviyorum iyi. O halde gelmesine izin verme. Kapıları açılan asansörü duyunca gözleri telaşla döndü. Geliyor, diye fısıldadı. Kutsal gördüğün her şeyin hatırına yalvarıyorum, beni kurtar. Somerset tepsiyi masaya koyarken Rourke'a, doğrulmasına yardımcı ol, dedi. Tepsinin üzerinde sütü andıran bir sıvı, 3 tane beyaz tablet ve bir şırınga vardı. Eve bir an hiç hareket etmeyince Rourke onu bıraktı. Rourke'un hafifçe gerilemesiyle Eve ayağa fırladı. Şiddetli ama kısa bir mücadele oldu aralarında. Somerset bir an bile tereddüt etmeden aralarına girdi. Eve'in burnunu sıkarak tabletleri açılan ağzına attı ve arkasından sıvıyı boğazından aşağıya döktü. Eve yutkunmaya çalışırken Somerset gülümsedi. Bunu bir iki kere sana yaptığımı da hatırlıyorum. Evet, ben de senden öğrendim zaten. Gömleğini de çıkar. Vitamin bombası daha hızlı etki gösterir. Rourke, vakitten kazanmak ve kendini de korumak adına gömleğin kolunu çekerek yırttı. Böyle iyi mi? Harika. Eve, çoktan öfkenin ötesine geçmiş, kendini bırakmış, artık ağlamaya başlamıştı. Her yeri acı içindeydi. Başı, tüm bedeni, gururu. Şırınga koluna girdiğinde neredeyse hissetmedi bile. Şşş! Tamam bebeğim. Şşş! Eve'i ağlarken görünce sarsılan Rourke, ne yapacağını bilemeden ona sarıldı, saçlarını okşayıp sallamaya başladı. Tamam, geçti. Ağlama. Eve, Rourke'a sımsıkı sarılsa da, git, dedi. Beni rahat bırak. Beni onunla biraz yalnız bırak. Somerset Rourke'un omzuna dokundu ve genç adamın yüzündeki acıyı görünce biraz vicdan azabı hissetti. Birkaç dakika ver bize. Pekala. Rourke Eve'i bir süre daha kollarında tuttu. Jimnastik salonunda olacağım. Rourke bıraktığında Eve kanepeye oturarak top gibi kendi içine kapandı. Somerset yanına oturdu ve genç kadının hıçkırması geçene kadar hiçbir şey söylemedi. Sonra... Sana hissettiği şeyler onun elini ayağını bağlıyor diye konuşmaya başladı. Daha önce böyle olmamıştı. Senden önce gelip geçen kadınlar kısa ve geçici ilgilerdi sadece. Onları da umursuyordu. Çünkü ona yapılan onca şeye rağmen Rourke'un çevresine karşı büyük bir duyarlılığı ve ilgi kapasitesi var. Ama yine de senden önce kimse olmamıştı. Senin için nasıl endişelendiğini görmüyor musun? İyi. Top gibi halini bozarak çözüldü ve hafifçe doğruldu. Adeta gözyaşlarının utancını silmek istermiş gibi ellerini ıslak yanaklarında gezdirdi. Endişelenmesine gerek yok. Endişeleniyor ve endişelenmeye de devam edecek, biliyorsun. Dinlenmen gerek Teğmen. İş ve stresin olmadığı birkaç güne ihtiyacım var. Rourke'un da, onun da çok ihtiyacı var dinlenmeye. Sen dinlenmezsen o da dinlenmeyecek biliyorsun. Yapamam, şu anda olmaz. Yapamaz mısın, yapmaz mısın? Eve gözlerini kapadı. Ofisime bir çıkıp panoma asılı resimlere baksana. Sonra gel ve durup geri çekilmemi söyle. Rourke öyle bir şey söylemiyor değil mi? Hem söylemez de ama yapman gereken şeyleri yapabilmek için gücüne, enerjine ve beynine ihtiyacın var. Somerset uzanarak bardağı aldı. Bitir şunu. Eve kaşlarını çatarak bardağa baktı. Somerset'in zorla verdiği şeylerin çoktan işe yaramaya başladığını itiraf etmekten nefret ediyordu. O yüzden asla itiraf etmeyecekti. Muhtemelen zehirdir. Somerset keyiflenerek zehir diye tekrarladı. Neden ben düşünemedim bunu? Artık bir dahaki sefere. Ha ha. Eve bardağı alarak kalan kısmını tepesine dikti. Bundaki yosun tadını silecek bir şeyler olmalı aslında. Elbette. Somerset bardağı tepsiye koyarak ayağa kalktı. Ama benim de biraz keyif yapmaya hakkım var sanırım. Şimdi hafif bir egzersiz yapmanı tavsiye ederim. Eve'in hiç vakti yoktu ama yine de jimnastik salonuna indi. Rourke makine ve aletlerle çalışmıyordu ki zaten nadiren çalışırdı. Ter içinde ağırlık çalışıyordu. Duvardaki medya ekranı açıktı ve borsa raporları görüntülü ve sesli bir şekilde akıyordu. Eve duyduğu şeyler de en az gördüğü semboller kadar anlamsız geldi. Rourke'a doğru ilerledi ve yanına geldiğinde dizlerinin üzerine oturdu. Özür dilerim. Genç adam ağırlıkları kaldırmaya devam etti. Daha iyi misin şimdi? Evet. Rourke, özür dilerim, aptallık ettim. Bana kızma lütfen. Şu anda bunu kaldırabileceğimi sanmıyorum.
Sana kızgın değilim. Rourke halteri yerine koyarak altından kaydı. Sadece seni öyle gördüğümde boğazım yırtılıyormuş gibi hissediyorum. Ben başka bir şey yapamam. Başka bir şey olmak elimde değil.
Rourke havlusuna uzanarak yüzünü kuruladı. Senin başka bir şey yapmanı ya da başka bir şey olmanı istemiyorum zaten. Ama o şekilde dibe battığını gördüğümde tepki vermemek elimde değil. Genelde tam dibe vurmadan çekip çıkartıyorsun zaten beni.
Rourke başını çevirerek Eve'e baktı. Hala çok solgun diye düşündü. Neredeyse şeffaf.
Sanırım bu kez yeterince çabuk davranamadım. Meksika'ya gidelim.
Pardon?
Meksika'daki eve.
Eve onu böyle şaşırtabildiğini görünce tamamen batmamışım demek diye düşündü.
Ne zamandır gitmiyoruz. Bu dava biter bitmez bütün bir hafta sonu için oraya kaçalım, ne dersin?
Rourke havluyu elinde çevirerek düşündü, sonra yine havluyu halat gibi kullanarak genç kadını kendine doğru çekti.
Kim kimi çekip çıkarmaya çalışıyor acaba?
Birbirimizi çıkarıyoruz diyelim. Bu davayı kapatmam için biraz zaman ver bana. Sonra sen de bir iki gün ayrılmana yetecek kadar ne yapıyorsan onu yap işte. Sonra kaçalım, kumsalda yatalım, sarhoş olalım, seksli kumar partisi yapalım. Gözlerimiz patlayana kadar film izleyelim.
Seksli kumar partisini biraz anlatsana.
Eve genç adamın yüzünü ellerinin arasına aldı.
Toplantıya hazırlanmam gerek.
Anlaştık mı?
Tamam.
Rourke dudaklarını Eve'in alnına bastırdı ve artık ateşinin olmadığını hissederek rahatladı.
Kesinlikle anlaştık.
Eve ayağa kalktı ve ilerledi ama kapıya vardığında arkasını dönerek Rourke'a baktı. Genç adam üzerindeki siyah atletle ter içinde sıranın üzerinde oturuyordu. Saçı at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmıştı ve ayakları çıplaktı. Eve öyle parlak mavi gözlerle bakıyordu ki, bu gözlere dalıp onun içinde salınmak istedi Eve.
Senden önce kimse olmadı dedi Eve. Bunu bilmeni istedim sadece. Yaptığım işi yapmak içimde bir çatlak açtı. Tıpkı dün geceki gibi ve beni o çatlaktan koruyacak, uzak tutacak kimse yoktu. Kimsenin tutmasını falan da istemiyordum. Sana kadar kıyısından köşesinden dönüyordum, idare ediyordum. Ama belki, yani sanırım kıyısından köşesinden döne döne artık tutunamayacağım, yapamayacağım bir noktaya gelecektim. Ve eğer yaptığım işi yapamasaydım, bu benim sonum olurdu Rourke.
Eve kendini toparlamak için derin bir nefes aldı.
Yani beni her tuttuğunda tekrar ayağa kalkmama yardımcı oluyorsun. Ve kurbanlar, yani onlar için de, onlara da yardımcı olmuş oluyorsun. Sadece bunu söylemek istedim.
Eve hızla spor salonundan çıkarken Rourke arkasından baka kaldı.
Eve Mahmur gözler, biraz solgun bir yüz ama açık bir zihinle ofisine girdiğinde saat 6'yı 6 geçiyordu. McNabb ve Peabody'nin çoktan Otto Ashty'yi yağmalamaya başladıklarını gördü. Yeni gelmiş Feeney de evin çalışma masasının karşısındaki ziyafete dalmıştı. ''Neresi burası, kahvaltı dünyası mı?'' ''İnsanın yakıta ihtiyacı var.'' Feeney bir dilim pastırmayı elinde tutarken ağzına attığı diğer dilimi çiğnemeye başladı. ''Yüce Tanrım, gerçek et, gerçek inek eti yemeyelin ne kadar oldu biliyor musun?'' Eve uzanarak Feeney'in elindeki pastırmayı kaptı ve ağzına attı. ''O zaman git kendine bir tabak bul. Ben anlatırken yiyebilirsin. Peabody, gördüğüm kadarıyla elimde kahve yok. Tek sebebi galiba her nasılsa alternatif bir evrene girmiş olmam.'' Peabody bir çatal dolusu sucuklu yumurtayı ağzına atarak çiğnemeye başladı. ''Ve belki de bu evrende teğmen benim, sen de benim yardı.'' Eve'in korkutucu bakışları karşısında ayağa fırladı. ''Kahvenizi hemen getiriyorum teğmen. Efendim? Çabuk ol. Ekibin geri kalanı 8'de gelecek. Hedef bölgenin haritası ekranda, bilgisayarın seçtiği kişisel yerleştirme noktaları işaretli. Bakım gerekiyorsa değişiklikler yapacağız. Feeney, McNabb'i takip aracına almanı tavsiye ederim. Ben parkta bir noktada olmayı tercih ederim efendim. Belki operasyonda aktif olarak müdahale şansı yakalarım.'' Eve, Feeney'in yeni hazırladığı tabaktan bir dilim daha alarak başını McNabb'e doğru eğdi. ''Belki bunu kavga başlatıp güzel yüzünü dağıtmadan önce düşünmeliydin. Çocukların oynadığı, kuşların dallarda neşeyle öttüğü bir ortamda sadece dikkat çekersin.'' Feeney McNabb'e ''Dallas haklı'' dedi. ''Karavanda benimlesin. Bir tane daha elektronikçiye ihtiyacın olacak.'' diye devam etti Eve. ''Adamlarını sen daha iyi tanıyorsun. Seçimi sana bırakıyorum.'' ''Güzel ama zaten seçtim. Rourke,'' dedi Feeney ve o içeri süzülürken parmağıyla kapıyı işaret etti. ''Günaydın.'' Rourke yine siyahlar içindeydi ama bu kez üzerinde olan şık gömlek ve pantolonla da en az spor atletiyle olduğu kadar çekici ve tehlikeli gözüküyordu. ''Geciktim mi?'' ''Çok becerikli olduğunu sanıyorsun değil mi?'' Rourke Eve'in elinde salladığı pastırmayı kaptı. ''Hiç alakası yok teğmen. Öyle olduğumu biliyorum. Bu operasyona çok uygun olma sebebim de bu zaten. Operasyonda olmak istiyorsan bu ona kalmış.'' Eve parmağıyla Feeney'i işaret etti. ''Ama bu operasyonun benim olduğunu aklından çıkarma.'' Rourke pastırmadan bir ısırık aldıktan sonra Eve uzattı. ''Nasıl çıkarabilirim ki?'' Saat 8:30'da bütün ekibe operasyon bilgileri verilmişti. Eve görevleri ve konumları dağıtmaya başladı. ''Hey, hey!'' Dedektif Baxter elini kaldırarak sallamaya başladı. ''Neden ben kaldırım kenarındaki dilenci oluyorum?'' ''Çünkü o rol için en uygun aday sensin,'' dedi Eve. ''Ve boynundaki dilenci lisansı ile çok seksi görüneceksin.'' ''Trueheart'ın dilenci olması gerekir,'' dedi Baxter. ''Çaylak olan o.'' ''Ben olabilirim teğmenim.'' Eve Trueheart'a baktı. ''Fazla genç, fazla dürüst görünüyorsun. Baxter çok daha inandırıcı. Peabody, sen ve Rourke şu bölgede gezinen bir çiftsiniz.'' Eve, haritadaki noktayı göstermek için lazerli çubuğu kullandı. ''Trueheart, sen park görevlisisin ve şu alandan sorumlusun.'' Peabody kıkırdayarak, ''En iyi rol benim,'' dedi McNabb'e. Eve, ''Kimse şüpheliye yaklaşmayacak,'' diye devam etti. ''Öğlenin o saati, bahar günü, parktaki trafik yoğun olacaktır. İnsanlar açık havada öğlen yemeği falan yiyor, çocuklar etrafta koşturuyor olacaktır. Park o saatte botanik kulüplerine, kuş gözlem gruplarına, okul gezilerine falan açık. Şüphelinin buluşmak istediği nokta nispeten daha sakin ama yine de etrafta siviller olacak. Mecbur kalmadıkça silah çekilmeyecek. Birisi heyecanlandı diye ufak bir çocuk şok tabancasıyla vurulsun istemiyorum.'' Eve masasının kenarına oturdu. ''Aynı zamanda ikinci şüpheli için de gözünüzü açık tutun. Parkta birlikte mi olacaklar bilemeyiz. Eğer onu görürseniz, gördüğünüzü düşünecek olursanız Feeney'e haber vereceksiniz. Sakın kendi başınıza harekete geçmeyin. Tekrar ediyorum, harekete geçmeyin. Eğer ortaya çıkarsa takibe alınacak.'' Eve gözlerini odada gezdirdi. ''Kafesi sağlam kilitlemek için bu pisliğin içkiye ilacı atıp bana uzatması gerek ve bu olduğunda onu indireceğiz. Muhtemelen ikisini de. Çabuk, sessiz ve hızlı bir şekilde. Sorusu olan? 30. ayrımın sonu. Sayfa 318. Devamı 31. ayrımda.